Cennet 1. Kanto. Her şeyi devindirenin şanı evrenin her yerine ulaşır. Kimi yerde çok, kimi yerde az ışır. Onun ışığını en çok alan göğe gittim. Yukarıdan inen birinin bilemeyeceği, söyleyemeyeceği şeyler gördüm, işittim. Çünkü isteğine yaklaştıkça akıl yetimiz öyle derinliklere dalar ki izleyemez olur onu belleğimiz. Bu kutsal ülkeden ne biriktirdimse benliğimin içinde şiirimin konusu olacak bundan böyle. Ey güzel Apollon, bu çaba için bana kendi yeteneğini aşıla ki ozanlara verdiğin defne yaprağına değer göresin beni de. Şimdiye dek Parnassus'un tek tepesi bana yetti ama bundan böyle geri kalan bölge için iki tepe de gerekli. İçimde esinlendir beni. Marsyas'ın derisi üzüldüğünde esinlendiğin gibi, ey kutsal Erdem, beynimin içine işleyen mutlu ülkenin gölgesini göstermeme yetecek denli destekleyecek olursan beni, göreceksin sevdiğin ağaca geldiğimi. Defnenin ve senin izninizle başıma o yapraklardan bir taç giydiğimi. İnsanların utanılası hatası nedeniyle bir hükümdarı ya da bir ozanı onurlandırmak için öyle az kopartılıyor ki bu yapraklar, güzel babam, defne yaprağı birinin susuzluğunu giderdiğinde sevince boğulmak güler yüzlü Delfoi tanrısı. Büyük olur küçük kıvılcımın alevi yanıt versin diye Siria. Bakarsın daha güzel sesli biri yalvarır benden sonra. Değişik yerlerden görünür ölümlülere dünyanın meşalesi. Ama dört daire ile üç haçın kesiştiği yerde en iyi mevsimde en iyi yıldızın altında belirir ve yerin bal mumunu kendi bildiğince daha iyi yoğurup daha iyi biçimlendirir. İşte sabahtı orada, buraya akşam inmişti. Yarı yuvar bembeyazdı. Burası kapkaraydı ki Beatrice'i gördüm. Yüzünü sola çevirmişti. Güneşe bakıyordu. Bir kartal bile bunca dikkatle bakamazdı güneşe. Bir ışından çıkan ikinci ışının yukarı doğru gitmesi, bir hacının yurduna dönmek istemesi gibi. Onun duruşu da düş gücümü etkiledi. Gözlerim aracılığıyla ben de onun gibi görülmedik biçimde güneşe diktim gözlerimi. İnsan soyu için hazırlanmış o yörede, burada yapamadığı birçok şeyi yapabiliyor insan. Oranın özelliği nedeniyle dayanamamıştım uzun süre ama ateşten çıkmış kızgın demir gibi çevreye kıvılcımlar saçtığını görmüştüm yine de. Tam bu sırada güne yeni bir gün eklenmişti. O büyük güç gökyüzünü sanki ikinci bir güneşle süslemişti. Beatrice dikkat kesilmişti. Gözlerini sonsuz tekerlere dikmişti. Bana gelince başımı indirmiş ona çevirmiştim. Ona bakarken tattığı otların etkisiyle deniz tanrısına dönüşen Glaukos'a benzemiştim ben de. İnsan ötesine geçiş dile getirilemez sözcüklerle. Tanrının bu deneye değer bulacağı kişiler şimdilik bu örnekle yetinsinler. Daha sonra yaratılan ruhum muydu ışığınla göklere yükselttiğin, ey gökleri yöneten sevgi, ancak sen bilirsin bunu. Sonsuza dek döndüreceğin, sana kavuşmak özlemiyle yanan tekerin, sana borçlu olduğu düzeni çekince dikkatimi, göğün büyük bir bölümünü güneşin ateşi tutuşturdu sandım. Yağmur ya da akarsu böyle büyük bir göl oluşturamazdı. Işığın parlaklığı, sesin yeniliği, nedenlerini bilmek isteği uyandırdı bende. Böyle yoğun bir istek duymamıştım daha önce. Aklımdan geçeni benmiş gibi bilen Beatrice, ruhumdaki çalkantıyı dindirmek istedi ve ben bir şey demeden söze girdi. Dedi ki, yanlış düşüncelere kaptırmışsın kendini. Bunları silkelemedikçe göremezsin görmen gerekeni. Sandığın gibi yeryüzünde değilsin. Yıldırım bile buradan düşerken senin yuvana dönüşünden ağır gider. Güler yüzlü bu kısa sözler ilk kuşkumu giderdi. Ama bir başka kuşkunun ağına takıldım. Dedim ki, şaşkınlıktan kurtulup rahatladım. Ama şimdi de bu hafif nesnelerin arasından nasıl yükseldiğime ermiyor aklım. Acırcasına içini çekti önce, ardından ateşler içinde çocuğuna bakan bir ana gibi baktı bana ve şunları dedi. Nesnelerin arasında bir düzen gelişmiştir. Evreni Tanrı'ya benzeten işte bu düzendir. Yüksek yaratıklar öncesiz sonrasız değerin izini görürler burada. Bu değer ana erektir. Gördüğün düzen onun için geliştirilmiştir. Her yaratık dediğim düzende içinde bulunduğu koşula göre ilkesinin az ya da çok yakınında yer alır. Her birinin büyük varlık denizinde kendisine verilen içgüdüyle bir başka limana gitmesi bundandır. Ateşi aya doğru bu içgüdü çıkarır. Ölümlü yürekleri o çarptırır. Toprağı bir araya getirip sıkıştırır. Yalnızca akıldan yoksun olanlara yöneltmez bu yay oklarını. Akla, sevgiye sahip olanları da hedef alır. Her şeyi düzenleyen Tanrı, en hızlı yuvarın döndüğü gökler bölümüne sonsuz bir dinginlik getirir ışığıyla. Attığı oku, mutlu hedefe eriştiren o yayın gücü şimdi bizi de götürmekte. Önceden belirlenen o yere. Madde sağır kesilip yanıt vermeyince çoğu kez nasıl biçimde sanatın amacına uygun düşmezse kimi kez kendi eğilimine kapılan yaratık da karşı yöne sapar bu yoldan ve bulutlardan düşen bir ateş gibi yere düşer. Yanlış bir beğeni yeryüzüne yöneltmişse ilk itkiyi bu nedenle artık şaşırma yukarıya doğru çıkışına dağdan vadiye inen bir ırmağa şaşırmadığın gibi. Asıl şaşılacak şey engeller kalktıktan sonra yeryüzünde kalman olurdu. Kıpırdamayan bir ateş gibi. Bunları dedi. Yüzünü gökyüzüne çevirdi. İkinci kanto. Türküler söyleyerek yol alan gemimi, dinlemek için söylenenleri küçük bir tekneyle izleyen sizler, kıyılarınıza dönün yeniden, açılmayın enginlere. Çünkü gözden yeterince beni yolunuzu şaşırırsanız belki. Yol aldığım sulardan kimse geçmedi. Minerva rüzgarım, Apollon kaptanım şimdi. Ay ayıları gösteren dokuz esin perisi. Yeryüzünde bizi doyurmadan besleyen meleklerin ekmeğine erkenden bakmayı bilen 3-5 kişiye gelince. Teknelerimizle denize açılabilirsiniz siz. Peşimden gelebilirsiniz. Sular yükselmeden önce. Kolkis'e yelken açan o yiğitler, İazon'u rençber kılığında gördüklerinde nasıl şaşırdılarsa öyle şaşıracaksınız siz de. Tanrı ülkesine doğuştan duyduğumuz sürekli susuzluk hızla yol aldırıyordu bize. Hızımız göklerin hızına eşitti sanki. Beatrice yukarıya bakıyordu, ben ona. Okun yaya takılıp atılmasından bile kısa bir süre içinde. Olağanüstü bir şeyin dikkatimi çektiği bir yere ulaştığımı anladım. Bunun üzerine bana döndü olanca güzelliğiyle. Düşüncelerimi okuyan kadın ve Tanrı'ya düşün, dua et dedi. Gökteki ilk yıldıza ulaştırdı bizi. Üstümüzü bir bulut sarıyordu sanki. Güneş vurmuş bir elmas gibi parlak, yoğun, cilalı, kalındı. Bu ölümsüz inci içine aldı bizi. Yarılmadan bir ışını içine alan su gibi bir nesne bir başka nesnenin içine girdiğinde bir boyutun bir başka boyuta nasıl eklendiğini anlamak zor burada. Bir nesneysem ben de bizim yapımızla Tanrı'nın nasıl birleştiğini gösteren tözü görme isteği daha da tutuşmak içimde. Doğrulanamaz inanç denilen ama insanın inandığı ilk gerçek gibi kendiliğinden bilinen gerçek orada görünecek. Yanıt verdim. Madonna, elimden geldiğince dua etmekteyim. Ölümlüler ülkesinden beni buraya getirene. Ne olur söyler misiniz? Yeryüzünde Kabil'le ilgili söylencelere yol açan bu kara lekeler ne? İlkin gülümsedi. Sonra, kilidi döndürmeyince dedi. Duyguların anahtarı yanıldığına göre ölümlülerin görüşü vurmamak artık seni şaşkınlık okları. Gördüğün gibi aklın kanatları kısa, izlese bile duyguları. Sen ne düşünüyorsun, söylesene. Dedim ki, burada gördüğümüz değişikliğin nedeni bence nesnelerin yoğunluğundan gelmeli. O dedi ki, ileri süreceğim gerekçeleri iyi dinlersen görüşünün nedenli yanlış olduğunu kabullenirsin sen de. Sekizinci yuvar bir sürü ışık verir size. Bu ışıkların niteliği de, niceliği de çok değişik olabilir. Yoğunluğun azlığı, çokluğu olsaydı gerekçe, yıldızların tümü aynı özelliğe sahip olurdu. Bu özelliğin niceliği değişse de, Değişik özellikler, değişik ilkelerin ürünüdür. Oysa senin görüşün bu ilkelerin tümünü dışlıyor biri dışında. Lekelerin nedeni yoğunluk azlığına bağlansaydı, bu gezegen maddesinden yoksun kalırdı. Bir baştan bir başa ya da bedenin şişman ve cılız katmanlarına ayrışması gibi, onun yapısı da kitabında sayfaların yerini değiştirirdi. İlk durum geçerli olsaydı, güneş tutulması bunu ortaya koyardı. Çünkü yoğunluğu az maddeyi ışık aşardı. Durum böyle olmadığına göre ikinci olasılığı ele almalı. O da çürütülürse iyice anlaşılır görüşünün yanlışlığı. Düşük yoğunluk karşı tarafa geçmediğine göre öyle bir sınır olması gerekir ki yoğun madde hiçbir şeyin geçmesine izin vermez bu sınırın ötesine ve buralara vuran güneş ışığı gerisinde kurşun olan bir camdan dönen renkler gibi yansır geriye. Diyeceksin ki ışığını orada başka yerlere göre daha karanlık görünmesinin nedeni daha gerilerden gelmesi. Bu görüşten seni eğer başvuracak olursan bilim ırmaklarımızın kaynağı olan deney kurtarabilir. Üç ayna al. Aynaların ikisini kendinden aynı uzaklığa götür. Üçüncüsü daha geride. İki aynanın ortasında görünsün gözlerine. Yüzünü aynalara dön. Sırtından gelen bir ışık da üç aynayı aydınlattıktan sonra yansıyarak sana gelsin. En uzak aynanın görüntüsü küçük de olsa ötekilerden, onun da eşit oranda parladığını göreceksin. Artık yanlış bilgilerden arındığına göre sıcak ışıkların etkisiyle toprağın karın renginden ve soğuktan arınması gibi öyle canlı bir ışıkla aydınlatacağım ki seni kıvılcımlar saçacak önüne geldiğinde kutsal erincin gökyüzünde bir nesne döner ve içerdiği her şeyin varlığını özünde gizler. Bir sonraki gök bol ışıklıdır. Bu varlığı kendisinden ayrı ama kendi içindeki birçok özün arasında paylaştırır. Öteki gökler erdemlerine, etkilerine göre değişik derecelerde özel güçler içerir. Dünyanın öğeleri gördüğün gibi böyle bir sıra izler. Yukarıdan alıp aşağıya etkir. Öğrenmek istediğin gerçeğe hangi yoldan gideceğime iyi bak ki daha sonra kendiliğinden bulabilesin geçidi. Kutsal dairelerin dönmesini, etkisini kutlu devindiriciler sağlar. Tıpkı demircinin demiri dövmesi gibi. Ve bunca yıldızın güzelleştirdiği gökyüzü kendisine can veren derin akıldan alır görüntüsünü ve sonra olur onun mührü. Ruhun sizin vücudunuzda işlevlerine uygun çeşitli organlara yayılması gibi gökleri döndüren aklın etkisi yıldızlarda çoğalır. Ama bütünlüğü hep aynı kalır. Değişik erdemler döndürdükleri değerli nesneyle değişik biçimde kaynaşırlar. Tıpkı yaşamın sizinle kaynaşması gibi. Nesneye karışan erdemin kutsal kökeni nesnenin ışımasını sağlar. Sevinçten ışıyan bir göz bebeği gibi. Değişik görünmesini ışığın ışıktan, yoğunluktan değil, bundan ileri gelir. Parlakla donuğu oluşturan. İşte biçime ilişkin bu ilkedir. Üçüncü kanto. Bir zamanlar kalbimi sevdasıyla ışıtan o güneş, kanıtlayıp çürüterek güzel gerçeğin tatlı yüzünü göstermişti. Yanlışımı düzelttiğimi, gerçeği öğrendiğimi söylemek için başımı kaldırmıştım ki birden bir görüntü belirdi ve öyle çekti ki beni kendine, söyleyeceklerim aklımdan gitti. Saydam, temiz bir camdan ya da dibi görünmeyecek denli derin olmayan durgun bir sudan yüzümüz nasıl ak bir alnın üstündeki bir inci hafifliğiyle yansırsa bize, ben de konuşmaya hazır böyle yüzler gördüm. İnsanla pınar arasında sevda doğuran hatanın karşıtı bir hataya düştüm. Seçer seçmez o yüzleri bir aynadan yansıdıklarını sandım. Kim olduklarını anlamak için gözlerimi çevirdim ama bir şey göremedim. Gülümseyen tatlı rehberimin kutsal gözlerinin içine baktım. Ayakları hala gerçeğe yönelmeyen, seni boşluklarda gezdiren çocuksu düşüncelerine gülmeme şaşırma sakın, dedi. Gördüklerin gerçek tözler, sözlerini tutmadıkları için buraya sürüldüler. Konuş onlarla, dinle onları, inan onlara. Çünkü içlerini ısıtan gerçek ışık izin vermez ayakların kendisinden uzaklaşmasına. Konuşmaya en hevesli gölgeye eğildim. Çok büyük bir isteğin şaşkınlığında biri gibi söze girdim. Ey sonsuz yaşamın ışıklarında tadılmadıkça bilinmeyen, erinçler duyan, güzel yaratılmış ruh, kimliğini ve yazgını bağışlarsan sevindirirsin beni. Gülen gözlerle yanıt verdi o an. Sevgimiz kapatmaz kapılarını haklı bir isteğe, tıpkı saraydakilerin kendisine benzemesini isteyen sevgi gibi. Bakire bir rahibeydim yeryüzünde. Özenle ararsan belleğinde, artmış olsa da güzelliğim, tanıyacaksın beni. Adım Picard'a, öteki kutlularla bir arada, mutluluklar içindeyim bu en ağır yuvarda. İsteklerimiz yalnızca kutsal ruha yönelmekte, onun koyduğu kurallara uymanın sevincini tatmakta. Bize uygun görülen konumun yetersiz görünmesi ise kimi kez verdiğimiz sözleri tutmayıp bozmamızdan kaynaklanmakta. Dedim ki, olağanüstü görünüşünüzde ne olduğunu bilmediğim kutsal bir ışıma yeryüzündeki görüntünüzü değiştirmekte. Anımsamakta zorlandım bu nedenle ama şimdi söylediklerinle kolaylaştırdın tanımamı seni. Ne olursun söylesene, mutluyken burada daha çok görmek, daha iyi sevmek için mi daha yukarı gitmek istemektesiniz? Gülümsedi öbür görüntülerle birlikte. Sonra ilk sevdanın ateşiyle yanar gibi yanıt verdi sevinçler içinde. Kardeş, sevginin erdemi dindirmekte isteklerimizi. Ne varsa elimizde onunla yetinir, başka susuzluk çekmeyiz. Daha yukarı gitmek isteseydik, bu isteğimiz bize burayı uygun görenin isteğine ters düşerdi. Böyle bir şey göremezsin bu dairelerde. Eğer burada sevgi geçerliyse ve sevginin ne olduğunu anladınsa sen de. Buradaki mutlu varlıklar tersine ayak uydururlar kutsal isteğe, özdeşleşmesi için isteklerinin onunkiyle. Bizim burada başka başka göklere yerleştirilmemiz, herkese olduğu gibi isteklerimizi isteğine uyduran Hakan'ı da hoşnut etmekte. Erincimiz onun istenci içinde, onun yarattıkları da, doğanınkiler de o denize doğru gitmekte. Yüce Yaradan'ın sevgisi eşit ölçüde inmese de her yere, göklerde her yerin cennet olduğunu anlamıştım artık. Hani kimi kez insan bir yemekten bıkar ama bir başka yemeğe can atar. Birinden alırken ötekini geri çevirir ya. Meki sonuna dek atmadığı kumaşın ne olduğunu öğrenmek için işaretle, sözle öyle davrandım ben de. Kusursuz yaşam, yüce erdem göklerde daha yükseğe çıkarır kadını, dedi. Kural gereği giysi giyilir, tül takılır yeryüzünde. Sevginin isteğine uygun kıldığı her ereği kabul eden o eşle ölünceye dek beklensin ve uyunsun diye. Onu izlemek için gençliğimde dünyadan ele tek çektim, giysisine büründüm, kendimi onun yoluna verdim. Ama iyilik yerine kötülüğe kucak açanlar o güzel manastırdan beni kaçırdılar. Bir tanrı bilir daha sonra çektiklerimi. Sağımda sana görünen ve yuvarımızın olanca ışığıyla yanan şu parıltı da kendisi için söylenmiş saymakta kendimle ilgili sözlerimi. O da rahibeydi benim gibi. Onun da başından alındı kutsal örtülerin gölgesi. Ama geleneklere değer vermeden, o istemeden dünyaya döndürüldüğünde, gönlünün örtüsünü çıkarmadığı yüzünden, ikinci Sıvabiya rüzgarından, üçüncü ve son hükümdarı doğuran Büyük Kostanza'nın ışığı bu ışıyan. Bunları dedi, sonra Ave Maria söyleye söyleye derin bir suya batan ağır bir nesne gibi yok oldu gözlerden. Onu olabildiğince izleyen gözlerim, yitirir yitirmez onu daha büyük bir isteğin dürtüsüyle Beatrice'e döndü. Ama o, sanki şimşek çakıyordu, gözlerim ışıktan etkilenince ertelemek zorunda kaldım soracağım soruyu. Dördüncü kanto. Aynı uzaklıkta duran ve iştah kabartan iki aş arasında kalan özgür kişi, ağzına lokma atmadan ölebilir açlıktan. Tıpkı bunun gibi aynı ölçüde korku salan iki kurt arasında kalan kuzu da şaşırır. İki geyik arasında seçim yapamayan köpek gibi. İki kuşku arasında bocalayıp suskun kaldığım için kendimi ne yeriyor ne övüyordum. böyle davranmam gerektiğini düşünüyordum. Susuyordum ama yüzüme vuruyordu arzum. Sormak istediklerim de sözcüklerden bile açık seçik okunuyordu yüzümde. Nebukadnezar'ı haksız yere acımasız kılan öfkeye ne yaptıysa Daniel aynı şeyi yaptı Beatrice'de. Dedi ki, iki isteğin de seni kendilerine çektiğini görmekteyim. Bu nedenle öğrenme isteğinin dışa vurmasını engellenmekte. Şöyle demektesin kendi kendine, iyi niyet sürdüğüne göre başkasının şiddeti nasıl olur da azaltır hak ettiğim erdemi? Platon'un görüşüne göre ruhların yıldızlara dönmeleri de bir başka kuşku doğuruyor sende. İşte bu sorular istencin üzerinde eşit baskı yapmakta. En tehlikeli soruyu ele alacağım önce. Tanrı'nın kendine en yakın melekleri Musa, Samuel, iki Juan Yuhanna'nın ikisi, dahası Meryem'in kendisi. Sana kendilerini gösteren ruhların göğünden başka bir yerde oturmazlar, değişik yaşlarda da olamazlar. Birinci daireyi güzel kılar tümü de, ölümsüz ruhu az ya da çok duyumsamalarına göre değişik biçimde geçer tatlı günleri. Sana burada görünmelerinin nedeni bu dairenin kendilerine ayrılmış olması değil, göklerin en düşük derecesini gösterme isteğidir. Sizin aklınıza böyle seslenmek gerekir. Çünkü aklınızın bilgiye çevirdiği önce duygularıyla öğrendiğidir. Kutsal yazılarda işte bu nedenle Tanrı'nın ellerinden, ayaklarından söz edilir. Ama vurgulanmak istenen bambaşka bir şeydir. Yine aynı nedenle kutsal kilise Cebrail'i, Mikail'i, Tabias'ı, iyileştireni insan biçiminde önerir. Timaeus'un içtenlikle söylediği ruhlara ilişkin sözleri uymaz burada gördüğün gerçeklere. Ruh, onun demesine göre doğa ona biçim verdiğinde ayrıldığı kendi yıldızına döner. Bu düşünce belki de sözcüklerin belirtmediği saklı bir anlam içerir. Taşıdığı niyet de dikkate değerdir. Etkinin değerini ya da değersizliğini bu yuvarlara bağlıyorsa eğer, okunun bir gerçeği vurduğu söylenebilir. Yanlış yorumlanan bu görüş vaktiyle dünyanın neredeyse tümünü şaşırtmıştı. Yıldızlara Jüpiter, Merkür, Mars adları takılmıştı. İçini kemiren öteki kuşkuya gelince daha az zehir içerir. Çünkü kötülüğü seni götürmez benden ötelere. Bizim adaletimizin ölümlülere doğru gelmemesi inancın göstergesi sayılmalı. Sapkınlık zehrine yol açmamalı. Ama anlayışınız yeterli olduğuna göre bu gerçeği kavramaya, yerine getirmeye çalışacağım isteğini. Baskı altında katan boyun eğmediğinde, baskı yapana şiddet söz konusu ise bu ruhlar sığınamazlar bu gerekçeye. Çünkü istenç bel vermez istemedikçe. Bin kez zorlanan ateşe doğa ne yaptırırsa onu yapar o da. İstenç az ya da çok bel verirse şiddete boyun eğer. Bu ruhlar da öyle davrandılar. Kutsal yere dönecek yerde Lorenzo'yu ızgarada tutan Musius'u elinden eden istenç gibi eksiksiz olsaydı istençleri özgür kalır kalmaz dönerlerdi zorla ayrıldıkları yere. Böyle güçlü istençler çok az günümüzde. Bu sözleri gerektiği gibi anladınsa kim bilir seni kaç kez üzecek gerekçe bil ki yok edildi. Ama şimdi gözlerinin önüne başka bir engel geliyor. Kendi kendine kurtulamazsın ondan. Çünkü yorulursun daha önce. Kutlu bir ruhun yalan söylemeyeceğini, çünkü hep ilk gerçekle iç içe geçtiğini kazımıştım belleğine. Sonra Picarda'dan Costanza'nın aklının tülünde kaldığını öğrendin. Bu sözleri çelişik bulabilirsin benim dediklerimle. Kardeş, bilirsin ki kaçınmak için bir tehlikeden, istemeden de olsa yapılmaması gereken şeyler yapılır. Örnekse babası istedi diye annesini öldüren Alkmaion, baba sözü dinlerken kana bulamıştı ellerini. Bu noktada bilmeni isterim ki şiddetle istenç iç içe geçmiştir. Hatayı bağışlamak söz konusu değildir. İstencin özü geçit vermez kötülüğe ama karşı çıkışı daha büyük bir tehlikeye yol açacak ise boyun eğer. Picard'a bunları derken değindiği ödünsüz istençti. Benimki ise öbür istençti. İkimiz birlikte gerçeği getirdik dile. Her gerçeğin çıktığı kaynaktan çıkan kutsal ırmak işte böyle aktı ve iki kuşkumu da böyle yatıştırdı. Ey sözleri içimi kaplayıp ısıtan, canıma canlar katan, ilk sevgilinin sevdiği kutlu kişi dedim. Size beslediğim köklü sevgi yeterli değil yanıtlamaya yaptıklarınızı. Her şeyi gören, her şeye gücü yeten yanıt versin benim adıma. Şunu anladım ki ondan başka hiçbir gerçeğin olmadığı gerçek aydınlatmadıkça doymak bilmiyor aklımız. Ulaşır ulaşmaz gerçeğe, ininde bir hayvan gibi duruluyor aklımız. Ulaşmalı o gerçeğe, yoksa işe yaramaz umutlarımız. Bu istek gerçeğin eteğinde kuşkuyu doğurur bir fidan gibi. Doğa da bizi yukarı götürür tepeden tepeye. Bu durum, ey Ece, karanlıkta kalan bir gerçeğe ilişkin soru sormaya itiyor beni. Bilmek istediğim, tutulmayan sözleri terazinizin küçümseyemeyeceği, başka iyiliklerin dengeleyip dengeleyemeyeceği. Bana baktı Beatrice, gözleri öyle kutsal sevgi kıvılcımları saçıyordu ki yenik düştüm, gücüm tükendi, gözlerimi indirdim, kendimden geçtim sanki. 5. Kanto. Yeryüzündekinden daha yoğun biçimde işitiyorsa beni sevda ateşi ve bu ışımaya dayanamıyorsa gözlerinin direnci, sakın şaşırma. Bunun nedeni Tanrı'nın verdiğini hemen özümseyen kusursuz görüşümün yetkinliği. Görülür görülmez sevgiyi ateşleyen sonsuz ışığın daha şimdiden aklını nasıl ışıttığı belli. Bir başka şey alırsa bu sevginin yerini, bil ki onun içinde insanı yanılgıya düşüren bir iz vardır o sevgiden. Tutulmayan sözün diyetini bir başka iyilik dengeleyebilir mi? Bunu öğrenmek istemektesin sen. Bu kantoya böyle başladı Beatrice ve konuşmasını yarım bırakmayan biri gibi şöyle sürdürdü kutsal sözlerini. Tanrı'nın yaratılış sırasında cömertçe verdiği yetiler içinde en önemsediği, cömertliğine en uygun düşeni seçme özgürlüğü adını taşır. Ancak akıllı yaratıklar, yalnızca onlar bu yetiyle donatılır. Böyle olunca verilen sözün ne yüce bir değer kazandığını anlarsın. Hele o sözü Tanrı da benimsemişse. Çünkü Tanrı ile kul arasındaki bu sözleşmede etkisiz kılınır değerini belirttiğim hazine. Hem de yine özgür seçimle. Böyle olunca tutulmayan sözü neyle dengelersin? Sunduğun şeyi kullanmak isteyebilirsin. Haksız elde edilmiş bir nesneyle iyilik etmek olur bu. En önemli konuda artık bilgi sahibisin. Ne var ki kutsal kilisenin kimi kez sözden dönmeyi bağışlamasını çelişkili bulabilirsin söylediğim gerçekle. Bir süre daha sofrada kal bu nedenle. Çünkü yediğin çiğ yemeği sindirmen için yardımım gerekecek yine. Aklını aç iyice, söylediklerimi kazı içine. Çünkü belleğe yerleştirmedikçe bilim denemez öğrenilene. Bu özverinin püf noktasını iki öğe belirler. İlki verilen sözün içeriğidir. İkincisi sözleşmedir. Sözleşme yerine getirilmedikçe ortadan kalkmaz. Bu konuya az önce kesin açıklamalar getirildi. İsrailoğullarına işte bu nedenle kurban yükümlülüğü yüklendi. Bildiğin gibi kurban kimi kez değiştirilebilirdi. Madde olduğunu söylediğim ötekine gelince hata işlemeden de değiştirilebilir bir başka şeyle. Ama hiç kimse beyaz anahtarla sarı anahtarı döndürmeden kalkışmamalı sırtındaki yükü değiştirmeye. Şunu bil ki yeni nesne altının dördü içermesi gibi içermezse eskisini anlamsızdır böyle bir değiştirme. Demek ki ağırlığına kefe dayanamayacak denli değerli bir nesnenin yerini tutamaz başka hiçbir nesne. Ey ölümlüler, verdiğiniz sözü hafife almayın. Tutun sözünüzü. Ama yine de yaftahın ilk sözünde davrandığı gibi gözü kara olmayın. Sözünü tutmak için kötülük yapacak yerde daha iyi ederdi, hata ettim demekle. Yunanların koca reisine de çılgın diyebilirsin. Onun yüzünden Ifigenya güzel yüzüne ağlamıştı. Böyle bir kurbanı duyan çılgınlarla akıllılar da ağlamaklı olmuşlardı. Ey Hristiyanlar, daha ağır davranın. Rüzgara kapılmış tüy gibi olmayın. Her suyunda sizi arındırdığını sanmayın. Eski ahit ile yeni ahit var elinizde. kilise ile çobanı yol göstermekte size, bunlar yetmeli temizlenmenize. Kötü bir hırs sizi kötü bir yöne iterse, içinizdeki Yahudinin alay etmemesi için sizinle aptal koyunlar gibi değil, insan gibi davranın. Anasının sütünü bırakıp sağa sola koşuşan, eğlenmek için kendi kendine toz vuran kuzular gibi olmayın. Beatrice bana bu yazdıklarımı anlattı. Sonra içi istek yüklü, dünyanın daha ışıklı olduğu yöne döndü. Suskunluğu ve değişen yüzü beni de suskunluğa itti. Oysa açgözlü aklım yeni sorular hazırlamıştı. Ve daha kirişin titreşimi bitmeden hedefi vuran bir ok gibi ikinci krallığa koştuk biz de. Bu göğün ışığına erişince kadınım daha da keyiflendi. Öyle ki gezegen bile daha parlak kesildi. Yıldız değişip gülümserse, yapım gereği her biçime girmeye elverişli ben ne olmuştum kim bilir? Durgun, dingin bir havuzdaki balıklar nasıl dışarıdan gelen her şeye yönelirse yem niyetine, binden çok ışığın üstümüze geldiğini gördüm ben de. Şöyle demekteydi her biri: İşte sevgimizi çoğaltacak kişi. Ve her biri bize doğru geldikçe sevince boğuluyordu gölge, yaydığı göz kamaştıran ışınların içinde. Ey okur, eğer sonunu getirmezsem anlatmaya başladığım öykünün nasıl merak edersin bu sonu, bir düşün. Görünür görünmez gözlerimi, durumlarını öğrenmek için nasıl içimin içime sığmadığını canlandır gözlerinde. Ey ölümünden önce Tanrı'nın izniyle sonsuz utkunun tahtlarını görme olanağına erişen soylu kişi, gökyüzüne yayılan bu ışık bizi de tutuşturmakta. Bizimle ilgili bilgi edinmek istersen sorabilirsin çekinmeden. Bunları diyen dini bütün ruhlardan biriydi. Beatrice de şunları ekledi: Konuş, çekinme, inan onlara, tanrılara inanır gibi. Kendi ışığının içine nasıl yerleştiğini güldükçe daha da ışıdıklarına göre ışığın gözlerinden yayıldığını görüyorum. Ama saygın ruh, ne kimliğini biliyorum, ne de başka ışınların ölümlülere perdelediği bu yuvara niçin verildiğini. Benimle konuşan ışığa dönüp bunları dedim. Bu sözler üzerine büsbütün arttı parlaklığı. Parlaklığını perdeleyen kalın dumanları sıcaklık yok edince, güneş nasıl gizlenirse aşırı ışığın etkisiyle, kutsal görüntüde aşırı sevincin etkisiyle kendini gizledi parıltısının içinde ve böyle kapalı yanıt verdi. Bir sonraki şiirin anlattığı gibi. 6. Kanto. Lavinia'yı kaçıran eski yiğidi izleyen kartalı, göğün yönünden çevirdikten sonra Konstantinus, Tanrı'nın kuşu 100 ve 100 yıl boyunca, belki daha uzun süre Avrupa'nın dibinde çıktığı dağların oraya yerleşti ve kutsal tüylerin gölgesinde geçerek elden ele dünyayı yönetti. Sonunda benim ellerime geldi. İmparatordum. Avustyanus'tum şimdi. İçimi ısıtan ilk sevginin isteğiyle yasalardan ayıkladım. Yararsızı, gereksizi. Bu işe girişmeden önce İsa'nın birden çok değil, tek bir yapısı olduğuna inanıyordum ve hoşnuttum bu inançtan. Ne var ki Agapetus, kutlu çoban, sözleriyle beni gerçek inanca yönlendirdi. İnandım ona. Her çelişkinin doğru da yanlış da içerdiğini görmen gibi senin, ben de şimdi apaçık görmekteyim onun inancının içeriğini. Kilisenin gidişine uydurdum gidişimi, olanca benliğimi verdim görevi. Tanrı bana esinlendirdi. Belisarius'a bıraktım askerlerimi. Tanrı öyle destek verdi ki ona, soluk alma olanağı sağladı bana. İlk sorduğuna yanıtım burada sona erdi. Ama sorunun yapısı gereği kutsal simgeye karşı çıkanların da, onu benimseyenlerin de nedenle haklı olduklarını anlaman için ek yapmam gerekiyor yanıtıma. Bak, hangi erdem simgeyi saygın kıldı? Her şey krallığı kurmak uğruna Pallas'ın canını vermesiyle başladı. Kutsal simgenin Alba'ya yerleştiğini bilirsin. 300 yıldan fazla kaldı orada. Üçlere karşı üçler savaştı sonunda. Yedi kral döneminde kaçırılan Sabin kadınlarından Lucretia'nın acılarına, komşu halklara neler yapıldığını bilirsin. Romalı yiğitlerin Brennus'a, Firus'a karşı, başka krallara, devletlere karşı onunla zafer kazandıklarını bilirsin. Onunla Torquatus, şanını dağınık saçlarından alan Quintus, sonra Decius'lar, Fabius'lar, beni de yönlendiren şanlar kazandılar. Po'nun döküldüğü Alp kayalarından Annibal'ın önderliğinde geçmeye kalkışan Arapların onurunu kıran da o oldu. Pompeius da onun desteğiyle genç yaşta başarılı oldu. Eteğinde doğduğun tepeye ise zararı dokundu. Sonra Tanrı, dünyayı kendi erincine benzetmek istediğinde Roma'nın isteği üzerine Sezar onu eline aldı. Onun Bardan Rhine'a dek yaptıklarını İzere'de gördü, Saona'da gördü, Siena'da, besleyen vadilerde. Ravenna'dan çıkıp Rubikon'u geçtikten sonra yaptığı uçuş ise öyle hızlıydı ki söze getirilemez dille kalemle. İspanya'ya yöneltti ordusunu, ardından Dıraç'a yürüdü. Sonra şöyle bir vurdu ki Persolus'u, acısı kızgın Nil'den duyuldu. Yola çıktığı Hektor'un yattığı Anstandros'u, Simois'i bir kez daha gördü. Ptolemyos'un dersini vermek için yeniden uçtu. Oradan yıldırım gibi Euboea'ya indi. Sonra sizin batınıza döndü. Pompeius'un borularını işitti. Onu sonra taşıyanla yaptıklarına cehennemde uluyan Brutus'le Cassius göstermekte. Modena ile Peregia'nın çektikleri bir de. Onun önünden kaçarken Engerek zehriyle acılar içinde aniden can veren Kleopatra bile hala gözyaşları dökmekte. Onunla birlikte Kızılkıyı'ya ulaştı. Dünyada öyle bir barış sağladı ki İyanus'un tapınağı kapandı. Ama beni konuşturan simgenin kendisine boyun eğen ölümlüler ülkesinde önce yaptıkları, sonra yapacakları, 3. Sezar'ın elinde başardığı işlerin yanında sönük, cılız kalır. Keskin bir gözle, arı bir sevgiyle değerlendirilince. Çünkü bana esin veren kutsal adalet ona, sözünü ettiğim kişinin aracılığıyla öfkesini dindirme onurunu sağlamıştı. Şaşacaksın şimdi söyleyeceğime. Daha sonra Titus ile birlikte öcünü almaya koştu eski günahın ve Lombarlar dişlerini geçirince kutsal kiliseye onun kanatları altında başarı kazanan Charles'ın yardım elini uzattı. Yukarıda suçladığım başınıza gelenlerin nedeni bu kişileri ve yaptıkları yanlış işleri kendin değerlendirebilirsin şimdi. Halkın simgesinin karşısına sarı zambağı dikiyor biri, öteki partisine bayrak ediyor. Hangisi daha suçlu? Bu bile belli olmuyor. Gibellinler varsın oyun bozanlık etsinler ama başka bir bayrak edinsinler. Çünkü kartalı adaletten ayırmak yakışık almıyor. Sonra yeni Charles'le Guelfleriyle yere çalmasın onu. Tersine daha güçlü aslan yelelerini yolan pençelerden korusun kendini. Babaların suçu nedeniyle sık sık ağlar çocuklar. Ama kimse beklememeli Tanrı'nın kartalı zambakla değiştirmesini. Bu küçük yıldız peşlerinde şanlar, onurlar bırakmak isteğiyle çaba harcamış olan iyi ruhlarla bezetmişti kendini. Ama istekler yön değiştirip de yeryüzüne yönelince gerçek sevgi ışınları da daha ağır yükselir göklere. Ödüllerimizin değerini ölçmek de mutluluk verir bizlere. Ektiğimizle biçtiğimiz eşittir çünkü birbirine. Canlı adalet öyle yumuşatıyor ki duygularımızı, bundan böyle yönelmezler hastalıklı bir yöne. Tatlı ezgiler değişik sesler içerir. İşte bizim yaşamımızda da değişik dereceler bu yuvarlarda tatlı bir uyum gerçekleştirir. Ve bu incinin orta yerinde yaptığı önemli ve güzel işlerin değeri bilinmeyen Romeo'nun ışığı ışır yeniden. Ona karşı çıkan Provensalılar gülmediler. Yanlış yola girer. Başkasının başarısına diş bileyenler. Raymond Berenger'ın 4 kızı doğdu. 4'ü de kraliçe oldu. Bu sonucu sağlayan çulsuz yabancı Romeo oldu. Ne var ki Raymond yalanlara kandı. Onu alıp 12 veren bu doğrucudan hesap sormaya kalktı. O da yaşlı ve yoksul çekip gitti. Yaşamını kapı kapı dilenen bu kişinin yüreğini bilseydi eğer dünya, onu şimdi övenler daha çok